Ayrım 6.
Kurye kullanmak da ayrı bir riskti. Okulun değil, istasyon caddesi, arabacı Tevfik Kavga'nın evi diye oturduğum yerin adresini verdim. Çevredeki gözlemlerime dayalı birkaç yazı gönderdiğimi anımsıyorum Akşehir'den. Dört gözle beklediğim partinin görüşleri ve dilekleri adlı 15 sayfaya yakın bir bülten kalınca bir zarf içinde geldi sonunda. Çalışmaya başlanması kararının verilmesinde etkin olduğu söylenen günün koşullarında, adından söz edilmeden desantralizasyon kararıyla benimsenen tutumun geçerliliğini yitirdiği, olumsuza değişimi belirlenen Kemalist Parti iktidarına karşı yeni bir dönemin başladığı açıklanıyor, yapılması gerekli işler bir bir sıralanıyordu bültende. Şefik Hüsnü'ce yazıldığını sonradan öğrendiğimiz, gerçek bir Marksistin ülkemizin o tarihsel dönemecini inceleme ürünü olan bu görüşler, dilekler yazısının bugünkü kuşaklarca da okunması, üzerinde düşünülüp tartışılması ne kadar yararlı olurdu. Sadeydi, açık seçikti yazı. Benim gibi burjuvaziyi devirip sömürüye son vererek proletarya diktatörlüğünü kurduk mu deyince her şeyi çözdüğünü sanan, burnu havada coşkulu bir komünist delikanlının ayaklarını yere bastıracak ölçüde de aydınlatıcıydı. Bülteni okuyunca iyi ki biz kendi başımıza işe girişmedik oldu ilk aklıma gelen. Bültendeki düşüncelere, kime önerilere pek yabancı sayılmazdık gerçi. En azından Tan gazetesinde benzeri yaklaşımların bir ölçüde yer aldığı görülüyordu. Doktor Şefik Hüsnü'nün bu yöndeki yazılarının Tan'da imzasız yayınlandığını sonradan öğrendik. Sorun, komünistçe yayına kalkıldı mı, burjuva yayınlarında yer verilmiş böylesi oportunist görüşlerin doğrultusunda değil, bir yıllar TKP'nin de yineleyip durduğu salt uzlaşmaz sınıf kavgasına dayalı katı sağların kendine özgü jargonuyla ortaya atılma zorunluluğuna inanılmasıydı. Birimiz olaya doğru yaklaşacak olsak bile çoğunlukla ağır biçimde suçlanarak dışlanırdı. Başlasaydık Türkiye'nin tarihsel gelişimine dayalı o günkü toplumsal yapımızın gereklerini, gerçeklerini, içinde bulunduğumuz koşulların gereklerini daha doğru dürüst kavramamış olan bizler de yararlı değil zararlı olarak o naneyi yiyerek girişecektik işe. Kendimizle birlikte bir sürü arkadaşımızın da gereksiz yere başını bin bir derde sokarak, ya polis, provokatör ya da pek de yerinde olarak küçük burjuva serüvencileri diye de damgalanacaktık. Bugün ayakları yere basmadan en ağır özverilerle ortaya atılan ya da gizli manipülasyonlarla ortaya itilen genç kuşaklarımızın yarattığı acıları içim sızlayarak gördükçe hep o olguyu, benzer duygularda yaşadığımız o günleri anımsadım. Oyunu düzenleyenlere de lanet okuyarak devrimci gençliği doğru çizgide örgütleyip toparlayacak güçlü bir partinin var olmamasına yürekten yanıp durdum. TKP'ce yayınlanan günün meseleleri bültenleri aralıklı olarak postayla gelmeye başlamıştı. Görüşlerin doğrultusunda günlük olaylara değinen sosyopolitik yazılardı. Bir gün açık geldi zarf, yapıştırılmamış, zamkı da bozulmamıştı. Unutulmuş muydu yoksa gizemli bir uyarı mıydı bu? Neye yoracağımı bilmeden tedirgin bekledim bir süre. Çevremizi kolluyor, kısa boylu, kırmızı yanaklı, hiç konuşmayan köylü tipi postacının yüzünden, bakışından anlam çıkarmaya çalışıyorduk. Kim gönderiyor, nereden bileyim diyecektim sonunda. Zarfın içindeki bir bültenin üstüne de Kadire diye yazılmıştı. Gel de kızmaydı şimdi. Sonunda kesildi. Duyduk olanı. Reşat Fuat tutuklanmıştı. Bir süre sonra da Haygin alındığını öğrendik. Gözümüz kapıdaydı bizim de. Kimse gelmedi. 44 ilkbaharıydı. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. İple çektik yaz dinlencesini. İstanbul'a gelir gelmez Mihri ile buluşup enini boyunu öğrendik tutuklamanın. Bizim arkadaşlardan Hayk Açıkgöz, Osman Paçalı alınanlar arasındaydı. Niyeyse askerden kaçarak bir süre Kurtköy'ünde Basri'lerde saklandıktan sonra tutuklamanın başlayıp Basri'nin ortalardan kaybolmasıyla orada buradaki tanıdıklarına sığınarak dolaşan Dinamo'da yakalanmıştı. Tahsin Samsun'a babasının çiftliğine gitmişti. Bu gidişin Süleymaniye'ye Saracoğlu faşisttir mahyasını asmakla ilgili olduğunu sonradan öğrendik. Olay yerinden kaçarken Süleymaniye bahçesinin duvarından düşerek yaralanmıştı Tahsin. Melih'in babası Doktor Ertuğrul Baykal'dan arkadaşımız Tahsin'in bir trafik kazası geçirdiği için kendisine gelerek yarasını sardırıp pansuman ettirdiğini duyunca üzülmüştük. Ertuğrul Bey, Tahsin'in babasının da doktoruymuş Samsun'da. İleride Tahsin tutuklandığında doktoru bu olay için birinci şubede soruşturmaya çağıracaklar. O da Tahsinlerin aile doktoru olduğunu söyleyecek, bizim arkadaşımız olarak tanıdığını saklamak akıllılığını gösterecektir. Başka da bir yaramazlık yoktu şimdilik. Mihri'ye bağlı olarak sürdürmeye başladık çalışmayı. Elde kalanları toparlama çabasıydı bir tür. Behice Hanım'la Mihri'lerin Fatih'in Çarşamba semtindeki evinde buluşup Ankara'daki durum, özellikle de fakültedeki ileri öğrencilerin örgütlenmeleri üzerine konuşma, TKP Samsun İl Örgütü'nden Nişantaşı'ndaki bizim eve gönderilen tütün işçisi partiliyle Gülhane Parkı, Sarayburnu'nda Mihri ile buluşup bağlantı kurma, Mihri'nin getirdiği SK, Santral Komite, imzalı, günün politik durumunu TKP'nin görüşü açısından saptayan bildiriyi evde Meri'nin çoğaltması. O yaz boyu sürüp giden buluşmalarımız yeni bir çalışma dönemini açma uğraşıydı. İHAÇ, ileri Halkçı Cephe adlı bir demokratik cephe örgütlenmesi tartışmalarını da anımsıyorum. Adı sıcak bulmamıştım. Yeri gelmişken Sefer Aytekin'le ilgili bir olayı anlatayım burada. Mihri, Mucur'da sürgündeki Boz Mehmet'in İstanbul'a gelmesinin yararlı olacağını söylüyordu. Nasıl sağlayabilirdik bunu? Tanıştığımıza göre benim gitmem de en doğrusu. Olur dedim. İşi üstlenirken Hacı Bektaşlı olan Sefer Aytekin'e güvenmiştim açıkçası. Güvenimin yersiz olmadığını da Ankara'ya gider gitmez gördüm. Ankara'ya vardığımın akşamı trenle yola çıktık Sefer'le. Yerköy'de inip Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bir kamyonu üstünde köylülerle Kırşehir'e, oradan da bir yaylı ile Mucur'a vardık. Tek araç bu, 44 yazı savaş yıllarında Mucur'da. Sefer'in tanıştığı köy öğretmeni arkadaşları çıktı. Ben Bektaşilik, Hacı Bektaşi Veli üzerine çalışma yapıyordum. Onun için gidiyorduk Hacı Bektaş'a. O gece orada kalacağız, otel filan yok Mucur'da, köy gibi bir yer. Bizi boş olan ilkokulun bir odasına yatak karyola koyarak konuk ettiler. Boz Mehmet'e verilmek için Mihri'nin getirdiği sarıp sarmalanmış ceviz büyüklüğünde sarı top kağıdı gözüm gibi saklıyorum. Ele geçmesi kadar ünlü dalgınlığımla düşürüp yitirmem korkusu da var içimde. Gece yatacağımız sıra bir baskınla arama yapılması olasılığına karşı Sefer'in öğretmenlere pek güveni yoktu çünkü. Üstümüzde çıkmaması için kağıt topunu odanın bir köşesindeki tahta aralığa sıkıştırmanın doğru olacağını düşündük. Böyle de yapıp yattık. Işığı karartır karartmaz tahta duvarların içinde patır patır dolaşan koca farelerin ayak sesleriyle dikildik yatakta. Aynı anda aynı şey geçmişti ikimizin kafasından da. Ya fareler kağıdı yerse? Bizi bir gülmek aldı. O geceki durumumuzu anımsadıkça şu satırları yazarken bile gülüyorum. Ama şakası yoktu. Olur mu olurdu? Partiye bunun hesabını nasıl verirdim sonra ben? Kağıdı çıkardık duvardan, yastığın altına aldım. Ertesi sabah pazar kurulmuş olan meydanda Boz Mehmet'le karşılaştık. Şaşıp kaldım. Hiç de tanıdık gibi bakmıyordu. Niye? Nasıl baksındı ki? Epey yıl önce salt geceleyin yarı karanlık sokaklarda asıl önemlisi de asker giysileri içinde görmüştü beni. Şimdi sivildim. Nereden anımsayacaktı? Sokulacağım sıra basıp gitti. Sefer'le gözümüz Mehmet'teydi. Çoğu kişinin gözü de biz yeni gelenlerdi. Mehmet'in yürüyüp girdiği Mucur'un tek kahvesine biz de gidip Sefer'le tavla oynamaya başladık. Biçimine getirip anlaştırmaya çalışacağız. Mehmetçiğim daracık kahvede arkalarına oturup dört gol iskambil oynayanlara dalmış, bize baktığı yok. Bir iki söz çıtlattım kapalı. İstanbul'dan Karagümrük'teki Osman'ın selamını söylüyorum Sefer'e. Mehmet'e duyurmaya çalışıyorum aklımca, hiç oralı değil. O kalkınca biz de kalktık bir ara. Kağıdı Sefer aldı benden. Pazar alanında bir satıcının çevresine toplanmışların arasına girip seyre dalan Mehmet'in yanına gitti. Konuşuyorlar. Ben halkanın öte başındayım, gözüm çevredekilerde. Bir jandarma eri Mehmet'le Sefer'e dikmiş gözünü bakıyor. Kötü oldu diyordum ki Mehmet ayrılıp gitti. Jandarma da döndürdü başını. Sefer kağıdı gizlice vermiş bu ara. Bir de buluşma ayarlamıştı. Mehmet bizi izleyecek, ayrı yollardan kasaba dışına gidip kırda uygun bir yerde buluşacaktık. Tasarlandığı biçimde de uygulandı buluşma. Peşimiz sıra kırlık yere geldi Mehmet. Sefer gözcük aldı. Biz Mehmet'le çukur bir yere inip konuştuk 20 dakika kadar. Durumu anlattım. Çok sevinmişti göreve çağrıldığına. Üzgündü aslında. Unutulmuş gibi duyumsamaya başlamış kendini diyordu. Gene ayrı yollardan döndük Mucur'a. Ayrıntılarıyla anlattığım gibi bu işi kotarmış olan Sefer Aytekin'di. O olmasa ne yapardım bilmem. Kağıdı isteyip benden alması da asıl parti sorumlusu olan birini korumak içindi. İşimiz bitmişti. Hacı Bektaş'a uğramadan dönmek olmayacaktı. Doğrudan araç yoktu Hacı Bektaş'a. O yöreye giden bir kamyona atlayıp köyün epey uzağında indik şosede. Tarlamsı bahçeler arasından yürüyoruz. Bir ağaçlık yerde oturup dinlenelim dedik. Sefer biraz kuşkuluydu. Bir kar suyu kaçtı mucurdakilerin kulağına diyordu. Tam o sıra pat diye yaşlıca bir adam çıktı ağaçların arasından. Selamun aleyküm deyip geldi, çöktü karşımıza. Sahibiymiş buranın. Sordu, anlattık nereden gelip nereye gittiğimizi. Ağırdan söyleşiyoruz. Günün olayı savaşa kaydı söz. Almanlar dönüşe geçmişlerdi Rusya'da. Sonunda bu Rusları yenecek görünüyor Almanlar gene de dedim. Çalı dibi taşlıyorum. Yok beyim dedi adam. Bu Bolşevikler kolay kolay yenilmez. Göz ucuyla birbirimize bakıştık seferle. Ne diyordu bu herif? Ağzımızı mı arıyordu? Adam sözünü tamamlarken Menşevikler olsaydı onlar da dayanmazdı deyince biz iyice alıklaştık. Bırak bunu, aydınlardan kaç kişi yapabilirdi ki bu ayrımı o günler? Anadolu'nun orta göbeğinde nereden çıkmıştı bu köylü dayı? Neyse, öğrendik. Birinci Cihan Savaşı'nda Ruslara esir düşmüş bizimki. Bolşevik devriminde oradaymış. Önce Menşeviklere katılmış, sonra Bolşeviklere geçmiş. Sonra da dönüp köyüne gelmiş. Hepsi olurdu da gelip bu kişinin böyle bir günde bizi bulması da oluyordu demek. Ne kirli çıkın ülkedir şu Anadolu. Hacı Bektaş'ta Sefer'in ablasında kaldık bir gece. Eniştesi evden yapılmış kaçak ana sonsuz rakı çıkardı, içmedik. Bizim araştırma masalını yemedi enişte bey. Siz bir işler çevirmeye gelmişsinizdir diye takılır gibi açık açık belirtti kuşkusunu. Döndüğümde Boz Mehmet çoktan gelmişti İstanbul'a. Aklıma da gelmedi değildi ya, ayıp olur diye uyarmamıştım birkaç gün geçmeden ayrılmaması için. Bir gün bile bekleyememiş uyanık yoldaşımız. Bizim ayrıldığımız günün akşamı da opır demiş. Mucur'dakilerin kulağına kar suyu daha da kaçmamışsa. Dönüşte olmalı. Basri'nin karısı Şükrü'ye geldi Nişantaşı'ndaki evimize. Polisin arayıp durduğu gizlideki Basri beni görmek istiyordu. Sevinmiştim. Basri'yi arıyorsa Şükrü'nin de peşini boş bırakmazdı polis. Kasımpaşa'daki bir tanıdığının evinde saklanıyordu Basri. Şimdi ayrı ayrı yola çıkacaktık. Uzaktan izleyecektim Şükrü'yi. Bir kapının önünde durup eğildi mi anlayacaktım orası olduğunu. Pazar sabahı gidip görecektim Basri'yi o gösterdiği yerde. Çıktık yola. Kasımpaşa yeni mahalle yöresine indik. 100 metre kadar ardından izliyorum Şükrü'yi. Toprak bir yola girdi. Yer yer apartmanlar dikilmiş ya, daha çok boş arsalar, bahçeler var. Bugünkü gibi çimento yığını oluşmamış daha. Gelen geçen de pek yok. Şükrü'ye eğilip pabucunu bağlar gibi yaptı, yürüdü gitti. Durup gösterdiği yer, oluklu saçla çevrili koca bir bahçenin geniş, sanki hiç kullanılmazmış gibi kapalı kapısı. Geçerken bakıyorum zilmil de yok. Şaşırdım ya, gösterilen yer burasıydı. Pazar sabahı güneşli bir günde indim yeni mahalleye. Çevreyi kollayıp önüme ardıma bakarak sokağa girdim. Yaklaştım kapıya. Şöyle vurdum bir iki, hiç ses yok. Eğilip kapının çatlağından baktım. Bir zerzevat bahçesi, kimse de yok görünürde. Bir iki daha vurdum gene çıt yok. Eli boş döneceğim. Oldu olacak deyip güm güm yumrukladım bu kez. Tam dönecektim. Ne dediği anlaşılmayan zayıf bir ses geldi içeriden. Eğilip baktım. Bir adam geliyordu marulların arasından koşturur gibi. Açtı kapıyı. Dik dik yüzüme baktı. Ne var dedi. Basri'yi göreceğim dedim. Öyle sessiz bakıp duruyor adam. Şükrü'ye gösterdi burayı deyince beni çeker gibi içeri alarak uzanıp sağına soluna şöyle bir göz attı sokağın. Kapattı kapıyı. O önde ben arkada yürüdük. Bahçenin ardındaki sokağa bakan apartmanın bodrum katındaki bir odadaydı Basri. Yan sokağa bakan penceresi kapalıydı odanın. Tavandan sarkan bir ampulle aydınlanıyordu. Unutulup söylenmemiş bugün geleceğim ev sahibine. Daha ilk vuruşumda kapıyı duymuş ya, polis baskını korkusuna kapılmış adam. Sokağa açılan ön kapıdan kaçırmaya kalkmış Basri'yi. Akşam geç saate kadar kaldım orada. Uzun uzun konuştuk. Partiye girerken aldığımız ilke kararına bağlılıkla hem de devrimci konspirasyon gereği gizli parti çalışmamız üzerine hiçbir şey sormuyor, söylemiyorduk birbirimize. O günün gelişen politik olayları bir değil birkaç günü dolduracak yoğunluktaydı. Yazdığı şiirleri okudu bir ara. Sivas'ta tutuklamadaki Ulvi adlı bir ajan provokatöre yazılmıştı biri. Duygu yüklüydü şiirler. Yazık ki ne aklımda kaldı ne de elimizde bir kopyası var bugün. Bir de beni daha güvencede görüyordu demek, başına bir iş gelirse çocuklarıyla ilgilenmemi istedi benden. İki kızı bir oğlu vardı. Bir baba olarak ölesiye düşkündü çocuklarına. Biz kalacak mıyız diye takıldım ya, ne onurdu bana bu güveni göstermesi, nasıl mutlu olmuştum duyduğumda. Çeşitli nedenlerle yerine getiremediğim bu verilmiş sözün acı ağırlığını yaşamım boyunca yüreğimde taşıdım. Sağlığı da pek iyi olmayan annelerine kaldı bu ağır görev. Çocuklarını tek başına ne savaşlar yürüterek yetiştiren o yiğit anneye yürekten saygı, bir anlamda da hep borçluluk duymuşumdur. Gün çabuk bitmişti. Kucaklaşıp ayrılırken Basri'yi bilemem ama bunun son konuşmamız olduğu, bir daha birbirimizi göremeyeceğimiz benim aklımdan bile geçmemişti. Yaz sonuydu. Okula dönüyordum artık. Güneyde çoğu Adana yöresindeki kimi partililerle kopmuş ilişkileri yenileyip örgütte toplamak işini açtı bir gün Mihri. Ben Akşehir'deydim. Üstlenmem iyi olmaz mıydı bunu? Olurdu. O yöreleri dolaşıp bağlantıyı kuracak sağlam, güvenilir bir arkadaşı Akşehir'e bana göndereceklerdi. Onunla birlikte toparlayıp yürütecektik işi. Günü, saati, parolası, Akşehir'deki bulunduğumuz yer belirlendi. Melih'i ilk çocuğumuzun Deniz'in doğumu için İstanbul'da bırakıp Akşehir'e döndüm. Sabırsızlıkla bekleyip duruyorum gönderilecek arkadaşı. Buluşma gününün birkaç gün öncesinden başladım, parkın köşesindeki kararlaştırdığımız yeri saatinde yoklamaya. Buluşma tarihinde yanlış anlama olur da erken merken gelirseydi arkadaş. Ne erken ne de geç, kimse gelmedi. İstanbul şiiri o günlerde yazıldı Akşehir'de. Deniz doğmuştu İstanbul'da. Sanıyorum bir bayram dinlencesi de o günlere rastladı. İstanbul'a gelince Mihri'nin tutuklandığını öğrendim. Böyle bir durumda başvurmam için verdiği adres belleğimdeydi bugünkü gibi. Moda, Mühürdar, Yeni Fikir Sokak 22 numara. Orada bulacağım kişiyi de görmeden tanıyordum. Tornacı Emin'di, Sekun. Partiyi bulmak için kapı kapı dolaştığımız günlerde duyup öğrenmediğimiz kim kalmıştı ki? Şurada bir ayraç açma gereğini duyuyorum. Daha sonraki yıllar boyu partide çeşitli kişilerle illegal işler yaptım. Bütün bunlar içinde kendimi en mutlu duyumsadığım dönem, Mihri ile birlikte çalıştığımız o günler olmuştur. Ara sıra işten kaynaklanmış kaçınılmaz sürtüşmelerin yarattığı hırlaşmalarımıza karşın, partide tanıdığım öteki kişilerden çok ayrı, çok yakın bulduğum biriydi Mihri. Cezaevine girdiğinde, salıverilince dışarılara gittiğinde nasıl boşluk bıraktığını, cezaevinden çıkışını, daha sonra ülkeye dönüşünü nasıl dört gözle beklediğimi bugün de çok iyi anımsıyorum. Gene çok iyi biliyorum ki yalnız değildim bu duyguda. Sağır bir toplumda umudun tek ışık olduğu o karanlık gizlilik döneminde açık sözlülüğü, yiğitliği, özverisi kiminde yukarıdan bakıyor izlenimi verse de arkadaş canlısı davranışlarıyla bütün yakınları için benzemeye özen gösterilecek örnek devrimci, politik bir stardı Mihri o günler. Nazilere karşı savaştaki Roosevelt Amerika'sından gelmiş, yeni, başka bir kişilik olarak görünmesinin payı var mıydı o günler ona duyulan bu bağlılıkta düşünmüşümdür. Tanıdığımız eski ezik, bezgin, dar kafalı partililerden ayrı, çevresi geniş, atak bir yana olduğu hemen görülebiliyordu. Şefik Hüsnü'nün değerlendirmesi de böyleydi. Adını açıkça söylemese de yakalanan notlarında karamsarlıkla silmiş, yılgın eski partililere atılım gücü kazandıran yeni bir arkadaştan söz eder ki, Mihri'dir o. Eski TKP'ye o günler yepyeni bir aşı olduğu söz götürmez Mihri'nin. TKP'nin eski denemelerinden geçerek ülke koşullarını yeterince yaşamamış yanları da göze batmıyordu o günler. Katı engellere çarpmamış o başı yukarıda, pürüzsüz yanı, yıllardır kara duvar dibinde beklemiş, kırık dökük düşlerimize, özlemlerimize uygun düşerek artı bir yan kazandırıyordu Mihri'ye belki de. Yaşadığı eski deneyimlerden yararlanmasını bilerek, ülke koşullarını doğru dürüst değerlendiren eskilerden kaç kişi vardı ki?